Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 105. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah? Benim bugün, yani bu hafta, diğer haftalara göre böyle bir çıkış seziyorum kendimde. Kafam biraz suyun üstüne çıkmaya başladı. Yani yüce Rabbime, evrene, kozmik güçlere, artık neye şükredebiliyorsam hepsine şükrediyorum. Gerçekten ben böyle hayatta çok büyük mutluluklara inanmıyorum. Hayattaki tek mutluluk bence kötülüklerden kurtulduğuna şükretme anı. Hani şey derler ya, Ankara'nın en güzel yanı İstanbul'a dönüşü. Hani depresyondan çıkışlar, işte toksik ilişkilerden kurtulmalar, ne bileyim işsiz kaldıysan işte iş bulmalar, diyeti başarıyla bitirmeler, o eziyetin, açlığın bitmesi gibi, böyle hani eziyet çektiğin, işkence çektiğin dönemler bittiğinde insan mutlu oluyor. Sonra yani 2 gün sürüyor, 3 gün, ondan sonra aa ne güzel derdim yok diye kimse şükretmez durduk yere. O yüzden hani bu dertlerin çıkışlarını ben seviyorum. O yüzden de keyfim yerinde. Yani aslında hiçbir şey olduğu falan yok, yani düz evde oturuyorum ama Allah'a şükür diyorum, bugün bize giren çıkan yok. Demin bu arada aşırı fazla Instagram'da gezdim böyle, hani şimdi podcast kaydetmem lazım ya, hani oturacağım ve hani orada iyi yapamazsam kaygısı yüzünden. Zaten şimdi iş ertelemekle ilgili bütün ertelemeler aslında iyi yapamazsam kaygısı bence. Hani spor falan gibi gerçekten çok zorlandığınız şeyler dışında, hani sevdiğiniz bir şeyi erteliyorsanız, hani yani bir yazar mesela kitap yazmayı sever aslında. Niye erteliyor? Çünkü hani ya çok kötü olursa ve rezil olursa merkeze diye. Neyse işte bu konuyla alakalı bu kadar uzattım. Allah Allah. İşte o yüzden neyse, ertelemek için Instagram'da geziyordum ve Mika Raun diye bir karakter var ya, yani nedense kafa boşaltmak için açıp onun şeylerini izliyorum, storylerini. Gerçekten 3 kelime kullanarak yaşıyor ve o kadar çok şaka mı deyişine maruz kaldım ki böyle şey diye açısım geldi. 105. bölüme gelmemiz şaka mı? Bu şaka mı lafı zaten galiba bayağı popüler. Herkes böyle hani Halis mi, şaka mı? Kimse hiçbir şey inanamıyor ama hani mesela bir arkadaşı fotoğraf paylaşmış. Senin bu güzelliğin Halis mi? Hani normal kız yani, hani pek halüsinasyon gibi durmuyor ama demek ki artık adet bu şekilde. Yani o yüzden benim 105. bölüme gelmemde çok büyük bir şok yaşamamışsınızdır ama hani eğer o usulle açacaksak Instagram jargonuyla 105. bölüme gelmem şaka mı? Benim bu podcast'in hala devam etmesi şaka mı? Ay, hiç şaka olmayan şeylere gülmek de en sevdiğim. Gerçek şakalara bu kadar gülmem. Kendi kendime kafamın içine hayal ettiğim sahnelere çok gülüyorum. Neyse işte böyle de bir ne diyordum ben. Hani bu ya kötü yaparsam endişesi var ya. Tabii ben depresyondayken çok arttı. Ben bu podcast işini devam ettiremezsem, yani genel olarak yaptığım herhangi bir işi devam ettiremezsem ve aç kalırsam diye. Oldular bilir zaten, bu aç kalma korkusu ne yazık ki kemiklerime işlemiş, iliklerime işlemiş bir korku. O yüzden de beni sık sık yokluyor bu korku. Ve bu depresyon dönemimde o yüzden ya aç kalırsam, yani ya bu işleri yapamazsam aç kalmamak için ne yapmalıyım diye düşünmeye başladım. Ve böyle becerilerimi kafamın içinde sayıp toparladım. Sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü belki hani sizde de aynı şey vardır. İçinde yaşadığımız Türkiye'de bu ekonomik krizde hani ya birden başıma iş gelirse hani acaba başka ne yapabilirim diye. Yani mesela şimdi biliyorsunuz Airbnb ile ilgili birden yasa çıktı. Çat! İşte yeni gelen kurallarla bir sürü hani Airbnb yaparak geçinen insan bu işi bırakmak ya da işte çok küçültmek, ya da çok devam ettirmek için acayip büyük masraflar falan yapmak zorunda kalacak. Türkiye'miz böyle bir ülke. Gerçekten bir yasak aşk ilişkisi gibi her sabah yeni bir heyecanla uyanıyoruz. Acaba bugün hangi tarafından patlayabilir hayatımız diye. O yüzden hani böyle düşünceleriniz varsa belki size de iyi gelir. Ben kendi bulduklarımı saymaya başlıyorum. Şimdi birincisi, altın bilezik olarak bana pazarlanan diş hekimliği kesinlikle bir altın bilezik değil. Bunu baştan söyleyerek açayım. Diş hekimliğini çünkü bir kere sevmediğim için ve artık 10 senedir yapmadığım için 10 seneyi de geçti bence. Yok, 10 sene oldu. 10 senedir yapmadığım için gerçekten bence savaş falan çıkmazsa kimse bana dişini emanet etmez diye düşünüyorum. Ya gerçi çok da abartıyorum yani. Hani gitsem yapsam gerçekten çok çok çok çok çok zor kalırsam yani en son satacağım altın bileziğim diş hekim, ne diyeyim hadi. Yapamam diyemem. Allah kahretsin ya. Hala hatırlıyorum kanal tedavisini. Yani neyse, bu konuyu çok hızlı geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu en son satacağım altın bileziğim. Diğer altın bileziklerim neler? İç mimari ve dekorasyon. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız bilirsiniz. Ev döşemekten acayip haz alan birisiyim. Bundan önceki evimi de zaten böyle ilk taşındığımda şey demiştim. Bu evi o kadar güzel döşeyeceğim ki bir dekorasyon programına, dergisine bir şey çıkacak. Sonra da böyle YouTube'daki popüler bir dekorasyon programına çıktı gerçekten. Hatta böyle orada izleyenler hatırlar, şey vardı. O zamanlar gerçekten çok kısıtlı bir bütçem vardı. Acayip kısıtlı. Ve böyle çok pahalı markaların satıldığı o meşhur online mağazada bir tasarım lamba görmüştüm ama yani bugünün parasıyla herhalde 40-50 bin lira olmuştur o lamba. Bakıp sonradan yazacağım size hatta Instagram'dan. Neyse. Ve ben o lambanın o kadar istiyorum, o kadar istiyorum ki çalışma masama onu almak. Çünkü bana motivasyon olacak işte yeni şeyler yazmak için. Hani masamda güzel şeylerin durmasını çok severim ama öyle bir bütçe, şaka mı? Tabii ki alamam yani. O yüzden o zamanki erkek arkadaşımla kavga ettiğim bir gece, hazır kavga etmişim, trip atıyorum, kendimi yatak odasına kitlemişim işte. Böyle açtım bilgisayarı, ikinci el sitelerinden birinden girip tek tek tek tek, çünkü yani anahtar kelime falan yok onu aratabileceğin, aynı lambanın gövdesini, hani benzer gövdesini bulabilmek için yani. O yüzden yani önce denedim birkaç kelime ama çalışmadı. Saatlerce arayıp sabah 3'te falan galiba bulmuştum tıpatıp aynısını. Sonra da gittim Şişhane'de ucuz bir böyle orada hani şeyler var ya, lambacılar, abajuru falan yapan ustalar da var. Çok ucuza o zamanın parasıyla işte 80 liraya şapkasını yapmıştı galiba. 110 liraya mı ne de gövdesini almıştım işte. 190 liraya lambayı mal etmiştim. Bugün size dediğim gibi 40-50 bin çok rahat vardır. Ben bunu nasıl edindim? Yani bir kere bence içgüdüsel dekorasyon yeteneğim. Ama içgüdüsel derken doğuştan mı bana yüklendi yoksa ben büyürken mi geliştirdim emin değilim. Çünkü bence ben büyürken her şeyin güzel olmasına dair, bu hani yani insanların içinin güzel olması, gördüğüm şeylerin güzel olmasına dair hep böyle bir hevesim vardı ve yaşadığımız evi kesinlikle annemin ve babamın döşediği şekliyle beğenmiyordum. Yani döşediği şekli demek de çok iddialı olur çünkü ikisi de zerre kadar umursamıyorlardı evin neye benzediğini ve hani koltuk mu lazım almışlar, işte masa mı lazım almışlar ve yani o estetik uyumsuzluklar benim gözüme o kadar tırmanıyordu ki. Yani evin içinde sadece yer değiştirerek işte ya da kapıları nereden çıktı, dolapları falan kurcalayarak, içlerinde bulduğum örtülerden falan ha bu daha iyi falan diye değiştirerek, böyle bir şeylerin üstünü örterek kapatarak falan kendimce dekore ediyordum. Hatta İstanbul'a ilk taşındığımızda böyle biraz daha başıboş kaldım herhalde. Annem hani boşanmanın acısıyla depresif bir halde bir yerlerde herhalde yatıyor ediyor sürekli. Bir tane şey vardı, merdivenli sandalye. Böyle yaşınız yetiyorsa bilirsiniz, artık pek kalmadı onlar, hani sandalye olur, açılınca katlarsınız böyle merdivene dönüşür. Evde onlardan vardı ve gözüme o kadar çirkin görünüyordu ki hepsini komple tek renge boyadım. Evde çünkü yeni taşındığımız için badana yapılmıştı. İşte boşanmadan sonra yeni İstanbul'a geldiğimiz evde. O badanadan artan boyalarla sandalyeyi boyadım. Ve ben böyle hani hala da iddia ediyorum, üstüne sadece yaşım küçük olduğu için vernik atmayı bilmiyordum. Vernik de atsaydım çok daha güzel olmuştu. O çirkin ahşap metal karışımı göz kanatan tasarıma göre. Ama annem acayip bağırmıştı işte, senin yüzünden artık kullanılmaz hale geldi falan diye. Bu arada annem bunu bana hep yapar. daha önce bunu anlattığımı bilmiyorum ama annemin mutfak dolaplarını, yeni yaptırdığı dolapları, bakın mutfağı küçücük, küçücük bir avuç kadar bir mutfak, gitmiş orayı o kadar koyu renk, ahşap rengi bir mutfak yaptırmış ki mutfaktan zaten küçücük penceresinden azıcık ışık alıyor, basıyor. O yüzden ben de gittim, alttaki ahşapları bıraktım ama üstteki bütün dolapları beyaza boyadım. Ve üstüne de bu arada gemici yat verniği attım. Asla yani hani kanırtarak çıkartamazsınız. Ve o kadar güzel oldu ki, ama annem eve geldiğinde bir sinir krizi geçirdi. İşte bütün gitti, o dolaplı kapaklarını söktü, çöpün önüne dizdi falan. İşte hırsından böyle hani bu parasız halimle işte düşün bunları çöpe koyuyorum, o kadar çirkin falan dedi. Ben de anne yapma etme gözünü seveyim deyip geri taktım o dolapların kapaklarını yerlerine çöpten geri taşıyıp. Yani çöpten dediğim böyle çöpün sitenin girişinde bir çöp alanı var. Hani çöplerini konteynerlerin içine atmamış ama önüne dizmiş. Neyse ondan sonra geri taktım. Sonra eve gelen bütün komşular oha ne kadar güzel falan diye övgüler alınca annem bana kızdığı için yine üzgün hissetti kendisini ve bugün hala ara sıra anlatır işte. Deniz böyle boyadığını anlamamıştım ama çok güzel olmuş diye. Neyse bu podcast'ta artık annem ve babamı çok az anlatmaya karar verdim, o yüzden konuyu kapatalım. İkinci altın bileziğim, üçüncü pardon, satacağım altın bileziğim ne? Hikaye anlatıcılığı. Yani bu podcast'ten de anlayacağınız üzere hikaye anlatmak konusunda iyiyim. Bence bunun da sebebi nasıl geliştirdim yani ben bunu. Birincisi ben küçükken evde pek kimse olmadığı için, annem babam çalıştığı için, bakıcı abla da açıkçası yani bütün vaktini benimle geçirip sosyalleşmek konusunda çok hevesli değildi. Ben de keza aynı şekilde kendisini çok eğlenceli bulmuyordum. O yüzden çok küçük yaşta okuma yazmayı öğrendim ve ondan sonra sürekli kendi kendine kitap okuyan bir çocuk oldum. Ve hani o yaşlarda şey pek okumazdım. Tabii ki hani yani tarih kitapları, sosyoloji kitapları falan okumuyordum yani. Hep hikaye kitapları, romanlar okuyordum. O yüzden bir kere buna böyle acayip bir ilgim gelişti bence. Yani ya da zaten çok seviyordum ve keşfetmiş oldum. Ve okuyor okuyor bence benim bu kasım kuvvetlendi. Daha sonra işte yine bizim o boşanmadan sonra işte annem sürekli çalışıyor, İstanbul'a geldik. Üç kardeşiz. Bir de işte benim teyzemin kızı olan kuzenim var, Meltem. Sürekli birlikte dördümüz genelde takılıyoruz böyle. Çok yaşlarımız küçük olduğu için hani o yaşlarda böyle 3-4 yaşla 9-10 yaş arasında çok büyük bir şey yok hani. Fark yok. Çocuğuz ve bir şekilde o da çocuk hani. O yüzden yaş farklarını umursamadan hani aynı oyuna bir şekilde farklı görevlerle dahil olabiliyorsun. Ben o yüzden bir oyun uydurmuştum. Benim bir tane Barbie evim vardı. İlkokulda bir sınavda Türk Edebiyatı yaptığım için hediye etmişlerdi. Ve yani ben böyle Barbie'leri çok hani giydireyim ve hani alışverişe giden Barbie'lerim olsun kafasında değildim. Onları böyle daha çok bir tiyatro dekoru gibi kullanmayı severdim. Bilmiyorum. Barbie herhalde çoğu çocuk böyle oynardı. Ve o yüzden de bu Barbie'nin erkek kardeşim de Action Man'i vardı. Hani bu şey yapan, sürekli savaşa falan giden bir erkek figürü. Onu da kocası yapmıştım Barbie'nin. Ve kocası böyle işte hikaye tam hatırlamıyorum. Savaşa gidiyor falan filan. Ve bu arada ben bir de elektrikli deney setim vardı benim. Onu da böyle işte kabloları birleştiriyorsun falan işte. Küçük pillerden güç alarak işte ışık yakıyorsun falan. Böyle o deney setiyle de işte lambalar falan yaparak eve ışık falan da koymuştum. Ve sonra şöyle bir şeye başladım. Gece tiyatrosu. İşte kardeşlerimi, kuzenimi, gelen misafirler varsa diğer kuzenleri de diziyorum. Bütün ışıkları kapatıyorum. Barbie evine döşediğim ışıkları açıyorum. Ve bir böyle şey hikayesi. Ne denir ona hani mystery çözdüğün hikayeleri Türkçe'de. Hani gizemli böyle bir arkası yarın hikayesi işte. Birileri tam ışıklar kapanıyor, birisi ölü bulunuyor falan evde böyle ve ondan sonra işte orada kesiyorum hikayeyi, arkası yarın diyorum böyle, kardeşlerim çıldırıyor falan. Sonra işte ertesi güne kadar, çünkü genelde şey yapıyordum, o anda uyduruyordum ve ne diyeceğimi bilmiyordum. O yüzden ertesi gün düşünüyordum ne yapsam falan diye. Ondan sonra işte ertesi gün yine böyle yemekten sonra topluyorum herkesi ve bunun böyle devamını anlatıyorum. Çok sevilirdi bu. Ben de çok severdim bu arada. Çünkü hani gerçekte yaşadığımız evde hani sürekli parasızlık konuşuluyor işte, davalar konuşuluyor, icra konuşuluyor falan. O yüzden böyle salonda olmak istemiyorduk. Arka odada bizim kardeşimle kaldığım odanın bir kapalı balkonu vardı işte. O kapalı balkonu böyle yere battaniyeler falan serip hani üşümesin diye, çünkü yere oturuyordu seyircilerim. Ben de işte çömüp böyle Barbie evinin yanına bu Barbie tiyatrosunu yapıyordum. Sonra bir başka altın bileziğim reklamcılık ve pazarlama. Bunu da işte biliyorsunuz 7-8 sene önce falan. Aa, 7-8 sene önce mi oldu? Evet. Reklamcılığa başlamıştım. Hayır, 10 sene önce galiba. Allah'ım, yaşlanıyorum. İşte ve hani hiçbir üniversite falan okumadan başlamıştım. Çünkü kendimde bu yeteneğin yani olduğunun az buçuk farkındaydım. Neden? Yani bu da bence yine kendi iç sıkıntılarımdan uzaklaşmak için geliştirdiğim bir yeteneğim. Kendi kendime yani herhangi iki şeyi bağlayabilirim. Yani zaten bunu aslında yaratıcılık deniyor. Yani uzay ve kalem ve bornoz derseniz bu üçünü kullanarak size çok hızlı bir şekilde bir hikaye uydurabilirim. Çünkü bu benim beynimi oyaladığı için bana çok iyi geliyor. Çünkü anksiyete meyilli bir beynim olduğu için ve paranoyaya, hani böyle kötü ihtimalleri düşünmeye çok meyilli olduğu için, onları düşünmek içimi çok sıktığından böyle gerçek dünyayla hiç bağlantısı olmayan hani bir bornozun ya da uzayın ve kalemin, yani hiç şu anki gündelik dertlerimle yaşadığım, boğuştuğum meselelerle alakası olmadığı için bunlar hakkında düşünmek beni çok eğlendiriyor. Bu aralar o yüzden, ay hayır söylemeyeceğim, böyle. O yüzden galiba böyle, hani bir de sıkıntıyı hiç sevmediğim için zaten yani genelde hep sıkıntılı bir şeyler oluyor hayatta, yani bana özel değil, sizin de öyledir. O yüzden bir şeye bakıp sıkıcı bir şey görmek yerine onda ilgi çekici bir şey görmeyi seviyorum. Yani bir lambaya bakıp bu lamba demek yerine hani bir lambanın işte hani Barbie bebek evini aydınlatıp yepyeni pencereler açabileceğini mesela bir çocuğun zihninde anlatmak çok daha eğlenceli geliyor bana. Hani o yüzden insanlar da aynı lambaya bakıp yeni potansiyeller görüyorlar o lambada. Yani böyle, evet, hani kapitalizmin çok kötü yanları var. Hiç ihtiyacımız olmayan şeyleri pazarlıyor bize, ama şöyle bir gerçek olduğuna da inanıyorum. Yani bir ayakkabıyı mesela alıyorsak, aslında o ayakkabıyı yani bizim aklımızda başka bir dünyayı temsil ettiği için alıyoruz. Çünkü ruhsal olarak hepimizin çok içten içe sıkıştıran düşünceleri var ve onlardan kaçmak için de bazen objelere ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden hani bir nesnenin, bir fonksiyonunun böyle hayatımızda yeni bir yol açabileceğini düşünmek ve onu fark etmek bence bize aslında iyi de geliyor. Yani aldığım birçok eşyadan açıkçası evimden geri alınsa, sabahleyin kalkmış olsam, icra gelmiş olsa çocukluğumdaki gibi çok üzülürüm diyorum. Ve bir sonraki altın bileziğim, özel ders veririm ben. Valla ben bunu çok yaptım. Çünkü üniversiteye ilk başladığımda, diş hekimliğinin ilk sınıfında hiç param yoktu. Ve hani geceleri dışarı çıkmak istiyorum falan. Hiçbir şekilde param olmadığı için hani istediğim gibi eğlenemiyorum, şey yapamıyorum, arkadaşlarıma yetişemiyorum. O yüzden benim annem bir grup terapisine gidiyordu. Kısa süreli gitti. Grup terapisinin olayı şu: oraya işte ergen çocukları olan ve ergen çocukları iletişim kuramayan ebeveynler gidiyor. Annemle ben çok büyük sorunlar yaşadığımız için annem benim sorunlu biri olduğuma karar verdi. Kendisine hiçbir sorun olmadığı için. Dayanamayıp yine konuyu anneme getirip laf soktum, özür dilerim. Yani tabii ki ergen gibi ben de sorunluydum, her insan gibi, ama annemin de vardı hani. Neyse, çok güzel bir girişimmiş. İyi ki gitmiş. Ve annem oraya gittiğinde orada ki diğer velilerle, tabii ki veli demeyeyim de, diğer ebeveynlerle tanışmış. Ve onlardan bir tanesinin, bir çiftin iki tane çocuğu varmış ve iki çocukları da çok yaramazmış. Kesinlikle ders çalışmıyorlarmış ve notları çok düşük diye de anne babası çok üzülüyorlarmış. Hani benim annemle olan sorun o değildi. Ben çünkü çalışmasam da hep bir şekilde notlarım iyiydi, iyi okullarda falan okudum, ama benim hani annemle iletişim sorunum vardı. Sürekli kavga ediyorduk. Annemin istediği şeyleri yapmıyordum falan. Öyle olunca grup terapisti de demiş ki, ne kadar güzel işte, bakın hani Nalan Hanım'ın çocuğu derslerde çok iyi. Sizinkisi de derslerde çok kötü. Nalan Hanım'ın çocuğu o zaman sizin çocuklara ders versin demiş. Annem de gelip bana bunu söyledi. Ben de hani fiyat ilettim ve kabul ettiler. Oh dedim, canıma minnet. Ve özel ders vermeye başladım iki kardeşe. Gayret Tepe'de oturuyorlardı o zamanlar, işte böyle toplu taşımaya biniyorum gidiyorum ve evlerinde böyle hani babası zengin olan bir ailenin eviydi. O yüzden böyle eve girdiğim anda zaten büyüleniyorum. Bir de buradan da kimliğini anlayamazsınız. Hristiyanlardı ve o yüzden evin içinde böyle çok görkemli İsa heykelleri vardı her yerde. Böyle acayip farklı bir ortama giriyorum ve çok hoşuma gidiyor. Ve çocuklar da beni inanılmaz sevdi. Çünkü yani anladım, çocukların çok ciddi bir sıkılma sorunu var. Ve yani normal bir özel ders öğretmeni gelip hani evet dersimiz bu falan dediğinde yani o çocuklar onunla çalışmazlar. Yani küçük olanı şöyle söyleyeyim. Böyle büro sandalyeleri olur ya tekerlekli, hani çoğumuzun iş yerinde verirler, hani özellikle bilgisayarla uğraşan bir iş yapıyorsanız hani o kendi etrafına dönebilen sandalyelerdir. Çocuk göbeğinin üstünde ona yatıyor ve böyle yatar pozisyonda, hani böyle uçan bir Superman gibi hayal edin, böyle göbeğinin üstünde sandalyede ama ayakları ve ön kolları havada, eliyle yerden destek alarak böyle kendisini ittiriyor. Arada da işte duvardan ayağıyla kendisini ittirerek, altındaki tekerlekli sandalyeye kayarak ben Süpermen'im falan diye böyle pataküte çarpa düşe falan böyle dersi böyle dinliyor. Yani böyle tipler. Kız da ergenlikte ve işte yeterince böyle hani arkadaşların arasında kaynaşamamış falan olmaktan muzdarip. Yani dersleri de aldığı notlar umurunda değil. Kız böyle popülerleşmenin derdinde. Ben o yüzden küçük olanı çizgi film karakterlerinden izlediği, gel dedim birlikte izleyelim. İzledik işte bir süre çizgi filmlerini falan onun birlikte. Çünkü ders çalışmak istemiyordu. O çizgi film karakterlerinde nelerin hoşuna gittiğini anladıktan sonra özel dersleri onun oradaki şakalarla, işte bunu bilirsen bunun süper gücüne kavuşacaksın, bu soruyu çözersen şunu şey yapacaksın falan diye diye böyle kendimi sevdire sevdire vermeye başladım. Ve bir süre sonra çocuk sürekli beni istemeye başlamıştı. Büyük kız için de liseye giden. Anladım ki okulda bir popülerlik kaygısı var işte. İşte bana sürekli senin sütyenin push-up'lı mı falan diye soruyor dersin ortasında. Ondan sonra ona da böyle arkadaşlarıyla ilgili sorunlarını dinlemeye başladım işte dersten önce. İşte aa işte onunla şöyle yapsan aslında böyle desem falan diyorum. Ondan sonra iki soru çözüyoruz işte. Bu soruyu çözdüğünü işte şu arkadaşına da söyle, hatta ona göster, böylelikle işte yakınlaşırsınız falan diyorum. Böyle böyle işte çocukları ele geçirdim. Yani çok güzel oldu. Onlar da beni çok sevdiler. Yıllar sonra hatta kız üniversiteye gittiğinde kendi bölümüyle ilgili bir yerde karşılaştık işte AVM'de. Bana Deniz ders versene falan dedi. Ya dedim yani hiç anladığım bir şey değil. Sen hemen diyor şey yaparsın. Alakan yok benim bölümle ama diyor okur çalışırsın sen diyor. Bu kitapları hemen anlarsın, bana da anlatırsın diyor. Ya ben dedim yani bıraktım artık bu işleri işte. Dedim reklamcı oldum falan. O zaman ara reklamcıydım. Hani ders mers vermiyorum. Neyse yani, ama zorda kalırsam yine veririm. Hani sonra bir sonraki altın bileziğimle personal trainerlar var ya, spor hocalığı, PT diyorlar. Ben PT'lik yaparım. Personal trainer Deniz değil. Açılımı şu. Personal teknik direktör. Şimdi PT olmak için hani böyle beden eğitimi ve sağlık yüksek okulu muydu Besyon'un açılımı, işte onu falan okumak gerekiyor. Öyle bir şey okumadım şimdi. Ama hani nasıl yoga hocalarının çoğu hani Besyo bitirmiş insanlar değil, işte bir yerle bir şekilde yogacı oluyorlar ve yogada ilerleyip ilerleyip sonra ders vermeye başlıyorlar. Ben şöyle bir kariyer hayal ediyorum kendime. Fatih Terim nasıl şey yapmıyor yani, sahaya çıkıp kendisi futbol oynamıyor ama oturuyor işte. Teknik olarak direkte ediyor. Benim içimde acayip bir Nazi ruhlu, böyle gerçekten ilk hırbaçlı, acımasız bir sadist var. Ben kendime de açıkçası şefkatli olmaya çalışsam da eğer bir hedefim varsa hiç acımam. Çünkü kendinize acırsanız hiçbir şekilde yüksek hedeflere ulaşamazsınız. Yani oturup bir şey yazacaksanız, ya ben bugün çok hangover'ım, ya işte bugün hiç modum yok falan diyerek yazamazsınız. Oturup haftada 2 gün mü belirlediniz? O 2 gün kesinlikle yazılacak. Diyelim çok büyük bir şey oldu. O 2 günün diyelim cuma cumartesiydi yazma günleriniz. Cumartesi yerine pazarı koyarsınız. Pazarda iptal olduysa ertesi hafta 3 gün yaparsınız. Ama bir şekilde o programdan kesinlikle ve kesinlikle uymak zorundasınız yani. İsteseniz de istemeseniz de. Çünkü isteğinize bırakırsanız o zaman zaten herkes çok başarılı olurdu içimizden gelseydi. Spor konusunda da böyle çok motive olduğunuz günler olur ama asıl mesele zaten disipline sokmak konusunda insanın kendisini spor için, istemediğiniz günlerde oraya gelebilmek. Ve o yüzden ben insanları motive etmek demeyeyim ama manipüle etmek konusunda o kadar iyiyim ki, seni yattığın yerde arar, sana öyle şeyler söyler. Seni önce o kadar kötü hissettirir. Sonra da yapacağın konusunda da o kadar iyi hissettiririm ki yattığın yerden kalkar ve gelirsin. Bunu beni tanıyanlar çok iyi bilir. Bir insanı bir şey yani mesela benle birlikte diyete girenler o diyeti kesinlikle bitirirler. Psikopat gibi gerçekten kendime ne gerekiyorsa yaparım o diyete uymak konusunda. Çünkü hedefleri çok iyi hayal ediyorum. Hani ve o hedefin gerçek olmasını çok büyük bir arzuyla istiyorum. Ve elimden kaçmasına izin vermiyorum. O yüzden bunu yanımdaki insana da yaptırırım. İleriki yaşlarımda eğer gerçekten mesleksiz kalırsam bu PTD'lik konusunda gelin beni bulun. Ve son altın bileziğim aklıma gelen İngilizcem. Yani İngilizceyle gerçekten her şeyi yapabilirsiniz. Yani simultane tercümanlık mı yaparım, İngilizce özel ders mi veririm, makalemi çeviririm, roman mı çeviririm, gider özel üniversitelerde çocuklara oluyor ya böyle hani apartman üniversitelerinde tez yazamayan çocuklar oluyor. Benim ya şimdi şey yapmayayım neyse yani ben biliyorum böyle tiplerin olduğunu hani bir şekilde fakülteye girmiş ama becerileri de yetmiyor. O çocuklar için çok güzel destek veririm. Para karşılığında tez yazarım. Çünkü gerekiyorsa artık ülkemizde biliyorsunuz her türlü dolandırıcılık da yapılıyor. Yani bir tez yazmam yüzünden de kesin beni de bu yüzden hapse sokarlar. Şimdi kimse yine girmediği o hapse ben girerim. Neyse her türlü işi yaparım. İngilizceyi nasıl öğrendin derseniz ben İngilizceyi okuduğum ortaokulda öğrendim. Ama ortaokulda neden bu kadar hızlı bir şekilde öğrendim sorusunun cevabı bence şu. Bizim okul tabii yüksek puanlı bir okul. Yani böyle Türkiye'de derece yapmış çocukların geldiği bir okul. Ve o yüzden de bu çocukların hepsi hırslı oldukları için derste İngilizce dersinde şöyle bir soru oluyordu. Öğretmen soru soruyor. Kimse cevap vermek istemiyor. Çünkü hani diğer derslerin hepsini anlıyorlar tam olarak hatasız cevap vereceklerini ezberleyip doğru cevabı vereceklerine eminler. Ama İngilizce'de hala öğrenme aşamasında oldukları için yanlış cevap verirsem diye inanılmaz korkuyorlar hani cümle kurmak konusunda ve kimse elini kaldırmıyor. Sonunda bir öğretmen şunu demişti. Ya hata yapa yapa öğreneceksiniz. Hani şimdi siz hata yapacaksınız ki ben düzelteyim. Siz de doğrusunu öğrenin. Hani mükemmel bir cümle kurmayı bekleyene kadar susarsanız hiçbir şekilde pratik yapamadığınız için öğrenemezsiniz demişti. O yüzden ondan sonra hepimiz salıp hata yapa yapa konuşmaya başlamıştık ve konuşa konuşa çok hızlı bir şekilde öğrendik. Yani hazırlık döneminin sonunda bizim okuldaki her çocuk gerçekten neredeyse ana dili gibi İngilizce konuşuyordu. Ve o çocuklar büyüdüler. Kocaman insanlar oldular. Hepsi farklı meslekler edindiler. Hani ben bugün mesela İngilizcemi birçok farklı alanda kullanıyorum. Araştırma yaparken, en basitinden kitap okuyup hani film izlerken. İşte aramızdan şey olanlar oldu. Çok böyle üst düzey pozisyonlara gelen uluslararası şirketlerde. Onlar zaten hani bütün yabancı müşterilerle İngilizce konuşuyorlardır. Tıp okuyanlar, tıptaki gelişmeleri tabii ki Türkçe olmuyor. Dünyadaki gelişmeler İngilizce yayınlandığı için İngilizce olarak takip ediyorlardır. Hepsi İngilizcesinin ekmeğini yiyorlar yani bugün. O yüzden siz de İngilizce konusunda eğer bir altın bilezik takarsanız kendinize bence muhakkak muhakkak ekmeğini yersiniz. Ve eğer böyle bir niyetiniz varsa şimdi tam zamanı. Çünkü Cambly'de yılın en büyük ve son kampanyası var. Bu Black Friday sezonunda bence ihtiyacınız olmayan şeyler satın almak yerine gerçekten kendinize yatırım yapın derim ben. Ve çok iyi İngilizce konuşmayı öğrenin. Çünkü Cambly'de şimdi 12 aylık aboneliklerle tam %60 indirim var. Yani ayda 299 liraya geliyor. Bu da ne demek yani ayda artık bugünün şeyiyle bir tişört, bir kazak parasına yani İngilizce öğreniyorsunuz. Ve İngilizcenizle bence önünüzde açılacak kapıları düşündüğünüzde muhtemelen zaten ileride hani edineceğiniz işler, mutluluklar vesaire sayesinde muhtemelen ödediğiniz para da kendisini amorti edecektir diye düşünüyorum. O yüzden merak ettiyseniz Cambly'de grup dersleri nasıl oluyor diye. Dünyanın farklı yerlerinden böyle benzer ilgi alanlarına yani sizin ilgi alanlarınıza benzer şeylerle ilgilenen insanlarla ve benzer İngilizce seviyesine sahip tabii ki insanlarla bir araya geliyorsunuz ve İngilizce sohbet ederek pratik yapıyorsunuz. Yani aslında hani ben mesela denemek için katılmıştım ve kendi hayatımda olan bitenleri anlattım falan. Bayağı zevkli oldu. Hani İngilizce anlatınca da bir komiğime gitti. Başkaları da üstüne İngilizce yorum yaptı falan. Böyle bir eğlenceli oluyor bence. Hem de bir de böyle bu önümüz kış mesela, şimdi soğukta, karda, kışta hiç dışarı çıkmadan evinizin konforunda isterseniz yatağınızın üstünde yani konuşursunuz laptopunuzu kucağınıza koyup kime ne. O yüzden çok hani bahane bulmanızın önünde birçok size imkan sunan bir oluşum Cambly. İngilizce öğrenmemek için artık biraz öğrenmeyeceğim ya ben böyle kalacağım demiyorsanız eğer yani bahane bulmanız çok zor. Ve çünkü hata yapmaktan endişe edeceğiniz bir ortam da yok. Online dünyanın getirdiği bir rahatlık var ya hani o insanla gerçekten aynı odada değilsin. O yüzden ne olacak? 2 saniye sonra kameranı kapatacaksın hata yaptıysan bile. Ve eğitmenler de çok ilgili. Siz dinledikçe böyle ihtiyaçlarınızı anlıyorlar ve dersleri buna göre şekillendiriyorlar. Gerçekten ben benim reklamları yapmadan önce denememi istediler. Bir süre kullandım. Gerçekten çok tatlılar. Hani böyle benimkisi böyle yaşlı gözlüklü bir amcaydı ve hani ortaokul lisedeki öğretmenlerimi hatırlattı bana. Ben böyle hani sürekli konuyu cıvıtmaya çalışıyorum ve uzaklaştırmaya çalışıyorum ve adamın hiç hoşuna gitmiyor. Ama onun hoşuna gitmemesi benim hoşuma gidiyor falan. Neyse yani böyle bir de hani öğrencilik zamanlarının neşesi, eğlencesi de var bence derslerde. O yüzden benim hoşuma gitti bayağı. Ayrıca Cambly'de ücretsiz bir hesap oluşturduğunuzda birçok ücretsiz kaynağı da erişebiliyorsunuz. Mesela işte yapay zeka eğitmeni var. İşte adı Cam AI. Ve kendisiyle sınırsız İngilizce pratiği yapabiliyorsunuz. Çünkü hani kendisi yapay zeka olduğu için yorulmuyor, sıkılmıyor, bir yere gitmesi gerekmiyor. Ve yani sadece ayda 299 lira olduğunu düşündüğümüzde bence bayağı iyi hizmet. Bu arada şunu atladım. Farklı konulara odaklanan e-kitapçıkları da var. Yani mesela İngilizce iş mülakatına hazırlanacaksanız eğer ya da işte ne bileyim günlük hayatta sık kullanılan böyle phrasal verb'leri öğrenmek istiyorsanız bunlar için böyle belli bir konuda e-kitapçıklar var. Onları da istediğiniz gibi sınırsız kullanabiliyorsunuz. Yani kendinize böyle parlak bir altın bilezik takmak isterseniz size hatırlatmak isterim ki Cambly'de 12 aylık üyeliklerde tam %60 indirim yapan bir kodumuz var. Merdiven 60. Bu kodu ve linki açıklamalara bırakıyorum. Zaten bence bunun reklamını yapmaya gerek mi var? Yani İngilizce kullanmak size kapılar açar dememe gerek mi var? Yani bunu hepimiz canı gönülden biliyoruz. O yüzden sonuna gelirken tabii ki seçtiğim şarkıda da İngilizcesini kullanarak dünyaya açılmış biri olsun istedim. Sahne adıyla İnci. Muhtemelen onu TikTok'tan ya da Instagram'dan şarkılarını görmüşsünüzdür. Gerçek ismiyle İnci Gürün. Kendisi İstanbul doğumlu bir müzisyen. İstanbul Üniversitesi'nde konservatuvar okumuş. Hep caz müzisyenliği yapıyormuş ama Spotify'da bir şey koymak istiyormuş. Arkadaşları da böyle hani hadi hadi şarkı koysana Spotify'a deyince Madeline şarkısını koymuş ve kısa bir süre sonra TikTok'ta binlerce kişi tarafından kullanılmış. Gaslight şarkısı TikTok'ta 3,6 milyon kişi tarafından kullanılmış ve şu an Spotify'da aylık ortalama 1 milyon dinleyiciye sahip. İnci isimli ismiyle tanıdığımız İnci ve Bored şarkısı da yine yaklaşık 2 milyon dinlenme sayısına ulaşmış. Yani İngiltere'de şu an en çok dinlenen radyo kanallarında dönüyor. Billboard'lara çıktı kendisi ve hani böyle tam bir as bayrakları dedirten cinsten bize böyle göğsümüzü kabartan, Türklükle gurur duyduran bir isim. Ve kendisinin son şarkısı eğer hala duymadıysanız şimdi sizler için geliyor. Kendimi böyle radyocu gibi hissettim. Bir altın bileziğim de budur belki. Diyorum ve bu bölümün sonuna geliyorum. Şarkı ile birlikte size iyi eğlenceler. Çok öpüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine. Waiting in line getting sloppy so I'm out. Minimum tat was 1,000. Big boy at the door started bouncing. Standing outside in my Versace. Fuck it, let's go mariachi. belly dancing.